Ayrım 15, sayfa 167, 20 Şubat 1962. Bu rüyayı neredeyse ayda bir görmeye başladım yengecim. Hem korkutucu hem de ümit verici. Korkutucu çünkü yalnızım. Ümit verici çünkü yalnızım. İçimde büyük şeyler yapma arzusu uyandıran bir rüya. Pazar yeri gibi bir yerde elimi kolumu sallayarak dolaşıyorum. Ama burası yabancı bir yer. Başka bir dil konuşuyorlar ve ben bu yüzden hiç konuşmuyorum. Kimse beni tanımıyor, dönüp yüzüme bakmıyor. İnsan tanınmadığı için mutlu olabilir mi? Mutluyum. Çünkü gökyüzü masmavi ve ben az evvel bir adamın yatağından çıkmışım. Meryem Ana niye bakiredir sence? Minon. 22. Bölüm 16 Eylül 2007 Hastane. Kalp ameliyatımdan sonra 3 gün boyunca hep uyumuştum. Aslında kaç gün geçtiğinin de farkında değildim. Sana sormuştum da sen söylemiştin. Odada pencere falan yoktu. Gündüz mü gece mi bilmiyordum. Garip bir koku vardı. İlaç kokusuyla karışmış yemek kokusu. Öğle yemeğinde zeytinyağlı yer elması vermişlerdi. Sözüm ona zeytinyağlı. İğne başı büyüklüğünde 3-5 pırıltı. Bir dilim ekmek, kayısı kompostosu, yoğurt. Serumu bağladıkları kolum çok acıyordu ama acıyı hissedebildiğim için kendimi şanslı sayıyordum. Öyle ya, hissedebiliyorsan hala yaşıyorsun demektir. 3 hemşire vardı. Vardiya usulü çalışıyorlardı. Birinin eli balyoz gibiydi. Bana da hasta diye bunak muamelesi yapıyordu. Göğsüm ağrıdığında onun üstüme çıktığını düşünüyordum nedense. İkincisi gevezeydi. Evinde ne pişirdiyse haberim vardı. Kocasının zamparalılıklarından bile yakınmıştı. Bu ikisinin isimlerini hatırlayamıyorum. Nilgün hemşire kolum ağrıyor deyince biraz ovalamıştı. Üçüncüsü. Sen bir fotoğraf albümü getirip çekmeceye koymuştun, onu bulmuş, birlikte fotoğraflara bakmıştık. Bu kim, şu kim diye sormuştu. Fotoğraflarından biri dayının sünnet düğününde çekilmişti. Kula'daki evimiz, geniş bahçemiz. Babaannenin başında pembe, oyalı bir yazma vardı o gün. Fotoğraf siyah beyaz ama hatırlıyorum, yazması pembeydi. Abimle okul arkadaşları önümüze diz çöküp poz vermişler. Biz arkada duvara yaslanmışız. Annemin içinden neler geçiyor, kim bilir. Nilgün diğerleri gibi değildi. Adı Nilgün'dü değil mi? Pek gülümsemezdi ama dokunuşu insancaydı. Galiba bana acıyordu. Acımak ne tuhaf kelime. Canı yanmış birinin çevresine bulaştırdığı salgıyı ifade ediyor sanki. Ben uysal bir hastaydım. Acımalarına izin veriyordum. Bazı insanlara acıyamazsın. Kötü günlerinde de iyi görünürler. Kuyruğu dik tutarlar. Halam böyle biriydi. Haksızlığa uğradığında kendini değersiz hissettiğinde işini göstermezdi. Sen onun evli bir adamla birlikte olduğunu bilmiyorsun değil mi? Kendinden 15 yaş büyük bir adamla. Bunu sen de yaptın ama 40 sene önce bir kadını böyle bir şey aklından geçirmesi bile imkansızdı. Nasıl cesaret etti, nasıl yaptı bilmiyorum. İzmir'e onun için gitti. Aşkın ne olduğunu sorarsan okuduğum romanlardan aklımdan kalan içi boş birkaç kelimeden başka bir şey söyleyemem. Akıntıya kapılıp gitmek dilerim. Ama hiç gitmedim, hiç kapılmadım. Babanla Konya'da tanıştık. Aslında tanıştık bile denemez. Ordunun lojmanlarında kalırken her sabah otobüs durağında karşılaşıyorduk. Ben liseye gidiyordum, o da alaya. Ona benzer şapkalı, üniformalı onlarca genç çocuk vardı. Bana benzer pek çok asker kızı. Ama o beni beğenmiş. Neyimi beğendi bilmiyorum. Memelerimi mi, kıçımı mı, gözlerimi mi? O yaşta ne memem vardı ne kıçım. Doğru dürüst bakmayı da bilmiyorum. 3 sene sonra kuleye gelip beni istetti. Aşk nedir sence? Ben bilmiyordum ama hiç öğrenemedim. Onunla yaşamaya başlayınca aramızda bir hukuk oluştu. Saygımızı hiç esirgemedik. Ama aşk bu mudur bilmiyorum. Birbirimize iyi davranmaktır, emek vermektir, sonra da beraber yaşlanmaktır. Böyle öğrendik, böyle yaşadık. Arada neleri atlamış olduğumu farkında değilim ki. Çok sonraları kendi kendime sordum. Aşk hakikaten emek vermek midir? Pek emin değilim. Böyle söyleyince bir yanı eksik kalmış gibime geliyor. Delilik yanı. Biz bize öğretilen neyse onu yaşadık. Yatak falan bilmiyorduk. Ayıp vardı, günah vardı ve bütün bu var olanların arasında kendimize göre bir hayat uyduruyorduk. Delice şeyler yapmıyorduk. Çamaşır günümüz, banyo günümüz, yatış kalkış saatlerimiz hiç değişmiyordu. Birbirimize gülümsediğimiz anlar bile plan dahilindeydi. Gerçi şartlarımız da pek elverişli sayılmazdı. Ağrıymış, Koreymiş derken seneler geçiverdi. Ama halam başkaydı. Ben istediğim adamla evleneceğim. Hatta evlenmeden beraber yaşayacağım. Hatta beraber de yaşamayacağım derdi. Söylediklerini şaka sanırdım. Böyle bir şey yapacağına ihtimal vermezdim. Hele hamile kalıp doğmak isteyeceğine hiç ihtimal vermezdim. 1962 kışıydı. İzmir'den telefon etti. Hamile olduğunu söyledi. Doğurursam abim beni öldürür mü dedi. Sözleri şaka yolu olsa da ne söyleyeceğimi şaşırdım. Öldürmezdi tabii ama öldürmez diyemedim. Mino'dan çok büyük bir adam. Karısından boşanıp boşanmayacağı bile belli değil. Babanın buna ne tepki göstereceğini nereden bileyim. Büyük bir ihtimalle Mino'yu bağ evine kapatır, başına da iki nöbetçi dikerdi. Ölümden de beter. Eğer doğuracaksan boşanmasını iste, sonra da evlenirsiniz dedim. Bana güldü. Böyle bir şey aklından geçirmiyordu. Adam boşansa bile onunla evlenmek istediğinden emin olmadığını söyledi. Ne istiyorsun peki dedim. Cevap vermedi. Yalnızca babana bir şey söylemememi tembihledi. Bir hafta sonra mektup geldi. Sevgili yengecim, topuklu iskarpinlerimi yükleye kaldırdım. Artık sabahları bir kusma saatim var. Bu kadar fedakarlık ve ezadan sonra doğurmaktan vazgeçeceğimi sanmıyorsun değil mi? Bir de şunu sanma. Bütün bunları abimi cezalandırmak için yapmıyorum. Mutlu olmak için yapıyorum. Evlenip evlenmeyeceğimi sonra karar vereceğim. Belki başka biriyle evlenirim, kim bilir. İki haftadır resmi biraz ihmal ettim. Atölyeye hiç uğramadım. Vicdanım fena halde sızlıyor. Renkler bana bakıyor, ışıklar bana bakıyor, kağıtlar, tuvaller bana bakıyor. Hesap soruyorlar. Fakat şu sıralar hesap verecek halde değilim. Her şeyi erteliyorum, düşünmeyi de erteledim. Erteledikçe hafifliyorum. Hafiflediğimi fark ettikçe mutlu oluyorum. Cahit Bey'i de erteledim, görüşüyoruz ama o büyük bir ihtimalle beni görmüş olmuyor. Yani içimdekini görmüyor. Benim için tasalanma, çok değil. 7 ay sonra kucağımda bir bebek olacak. O ve ben yağlı böğü ve tiner kokacağız. İşte benim gelecek planım bu. Zehra'yı benim için öp. Minon. Cahit Bey ile yıllar sonra tanıştırdı beni. İlerlemiş yaşına rağmen hala yakışıklı bir adamdı. Sakin, daima gülümseyen, munis bir adam. Halana deli gibi aşıktı. 20 Haziran 1968. Sizi yaraladım. Üstelik siz masumken sizi yaraladım. Ama bu yine de meşru müdafaya girer. Hikayemi gidip Avcılar Kulübü'nde anlatacağım. Babamdan biliyorum. Orada herkes her şeye inanıyor. Ben ve çocuk sizi özledik. Münevver. 23. Bölüm. Eylül 1972. Kasaba. Az önce otobüse binip kasabadan ayrıldım. Ömer küçük valizimi kaptı. Beni yolcu etmek için garaja kadar geldi. Ayrılırken elime bir paket tutuşturdu. Bu ne Ömer dedim. Anamın tarhı nasıl dedi. Ben de biraz tulum peyniri koydum. Bunlar yolda bozulur ama... Hiçbir şey olmaz Cahit abi. Yedikçe beni hatırlarsın. Sarılıp vedalaştık. Şimdi otobüsün penceresinden dışarıyı seyrediyorum. Eski kavaklıkları evlerle doldurmuşlar. Boş arsalarda koyunlar keçiler otluyor. Turistik otelin kolonlarına çıkmışlar. Bahçesine tuğla yığmışlar. 10 yıl sonra kasabaya bir daha gelirsem belki tamamlanmış olur. Belki o zaman ben de tamamlanmış olurum. Münevver evlenmeyi kabul eder. Oğlumuz üniversiteye başlar ve kalan ömrümü tatlı bir rüyanın koynunda geçiririm. Şimdi İzmir'e gidiyorum. Bu gece Münevver'i ve oğlumu göreceğim. Ömrü tarhanasıyla tulum peyniri de onlara bırakıyorum. Kal derse bir gece daha kalırım. Sonra Ankara. İş seyahatleri haricinde 7 yıldır Ankara'da yaşıyorum. Her gün takvime bakıyorum. Bayramları, yıllık izinleri, hafta sonlarını iple çekiyorum. Yakınlığımızı hala koruyan şey belki de birbirimizden uzak olmamızdır. Kim bilir. O Ankara'ya yalnızca yazları gelir. Bir hafta kalıp gider. Buna da şükür. Ben her hafta sonu İzmir'e taşınırım. Ankara'da bir hayatım yok aslında. Benim yerime başka biri yaşıyormuş gibi. Sokaklarda gölgem dolaşıyor, eve gölgem giriyor, şehirli arası otobüslere gölgem inip biniyor. Otel odalarında aynaya bakınca tedirgin oluyorum. Ona yakışmadığımı düşünüyorum. Hani benim eski yüzüm, genç yüzüm, tertemiz, lekesiz ellerim, tıraş fırçası yanaklarımda hışırdarken gözlerimi onun açtığı gibi açıyorum. Bana haksızlık ediyorsunuz Münevver Hanım diyorum. Gülüyor, beni ciddiye almıyor. Belki kendini de ciddiye almıyor. Belki sadece oğlumuzu. Ankara'ya tahammül edebilmek için yeni icatlar uydurdum. Sabahları jimnastik yapıyorum. Akşamları briç oynuyorum. Briç arkadaşlarımla küçük hesaptaki memur kulübünde buluşuyoruz. Hepsi benim gibi ölçülü adamlar. Bir dubleden fazla içmiyorlar. İki saatten çok kalmıyorlar. Siyaset konuşurken birileri söylediklerini kaydediyormuş gibi davranıyorlar. Ölçülü. Birbirimizin hayatını merak etmiyoruz, soru bile sormuyoruz. Herkes sırayla kafasındakileri söyleyip geçiyor. Dinliyoruz ya da dinliyormuş gibi yapıyoruz. Benim hayatımdaki tek ölçüsüzlük Münevver. Şimdi haddimi aşmanın cezasını çekiyorum. 1968 kışında bir mektup göndermişti bana. Başka bir adamdan bahsediyordu. O da resim yapıyormuş, 38 yaşındaymış. Buna da alışacağım dedim kendi kendime. Bir süre mektup yazmadı. Bu süre zarfında oğlumu da görmedim. İçimde cam çerçeve kalmadı. Ama kızdım mı, kırıldım mı bunu bile anlayamadım. 2 ay sonra beni İzmir'e çağırdı. Gittim ve yeniden başladık. Niyazi, o ve ben. Bir hafta tatil yaptık. Hiçbir şey sormadım, hiçbir şey anlatmadı. Sadece mutlu olduk. Niyazi'nin geçirdiği hastalıklardan sonradan haberdar oluyorum. Biliyorum ki ciddi bir şey varsa Münevver mutlaka haber verir. Her görüşümde değişmiş buluyorum oğlumu. Sarı saçları koyulaşıyor, boyu uzuyor, gülümseyişi, bakışları şekilleniyor, burnu evriliyor, benimkine benzemeye başlıyor. Önceleri niye her zaman yanlarında olmadığımı sorar, üzülürdüm. İnanır mıydı bilmiyorum ama Ankara'da çok işim olduğunu söylerdim. Annenin de İzmir'de çok işi var derdim. Münevver bu kinayeli lafımı aldırış etmez gülüp geçerdi. Senelik izinlerimi beraber geçiriyoruz. Sayfiye yerlerinde birkaç haftalığına yazlık kiralıyoruz. Çoğu zaman Münevver'in birkaç arkadaşı da katılıyor bize. Ona gıpta ediyorum. Çevresini bir mıknatıs gibi kendine çekiyor. Başkalarının dünyasına usulca girip bir köşeye kırılıyor. Onların vazgeçilmezi oluyor. Bunu nasıl becerdiğini bilmiyorum. Benim Yorgo'dan başka hiç dostum olmadı. O gittikten sonra içimi kimseye açmadım. O tatil günlerini koşarak gidiyorum. Bir daha Ankara'ya işe dönmek istemiyorum. Orada yaşadığım hayat Münevver'in yaptığı resimlerin süslediği evim yabancılaşıyor. Her gün gittiğim işim anlamsızlaşıyor. Bazen onunla ilişkimin bir köleyle bir efendinin ilişkisi olduğunu düşünürüm. Kaçıp gitmek hiç aklıma gelmez. Hem nereye kaçacağım? Ruhumun yatacak yeri yok. Susuz, ekmeksiz nasıl yaşar? Ama bazen de ona efendiliği yakıştıramam. Benimkisi galiba köleyle kırbacın ilişkisi. Acımın adını sayıklayarak inliyorum. Kırbacı yakalamaya, onu tutmaya çalışıyorum. Otobüsten inip bir taksiye bindim. Sevdiğim kadın ve oğlum bu gece beni bekliyorlar. 20 Mart 2003. Renklerin dünyası bizim dünyamıza benzemiyor. Onlar birbirlerine el kaldırmıyorlar. İnsanları evlere hapsetmiyorlar. Düşmanlık gütmüyorlar. Ama aslına bakarsan hiç de dost değiller. İyi ki değiller. Onları idare etmeye çalıştığımda isyan ediyorlar. Anlamaya çalıştığımda anlatmıyorlar. Ketum davranıyorlar. Bazen kokuyorlar. Mesela mor, iktidar ve zulüm kokuyor. Onu çok az kullanıyorum. Mesela açık sarı mutluluk kokuyor. Onu çok kullanıyorum. Yine de sadakate ihtiyacımız varmış gibi davranmamalıyız. Öyle değil mi? Halam Münevver. 24. Bölüm 16 Eylül 2007 Bağevi. Gülizar teyze kollarını göğsünde kavuşturmuş, önündeki fasulye dolu plastik kaba bakıyor, sayıklıyormuş gibi konuşuyordu. 73 senesinin yazıydı, lise sona geçmişti. Akşamüstleri tek başına Bağdan kasabaya gider, sabahın bir vaktinde geri dönerdi. Nuri amcanı hep ikaz ederdim. İtin uğursuzun yerine kapılmasın, içkiye falan alışmasın bu oğlan diye. Halbuki arkadaşların hepsini tanırdık. Bağa gelirlerdi, yedirir içirirdik. Bizim gibi insanların çocuklarıydılar. Sonra birbirlerini nasıl ayarttılar bilmiyorum. Zeki abin de bunları çay bahçesinde toplayıp bir şeyler anlatırmış, rahmetli. Sonra sokakları yazı yazmalar filan başladı. Üstüne başına hiç dikkat etmezdi. Duvarları yazı yazar, sabaha karşı gelirdi. Pantolonları hep yağlı boya. Gaz yağına yatırırdım pantolonlarını. Çitile çitile çıkmaz. Nuri ile hep kavga ederdim, bu çocuğa mukayyet ol diye. O da işin bu raddeye varacağını bilmiyordu ki ne yapsın. Liseyi bitirip üniversiteye kazanınca, hele bir de kaymakam olacağım deyince yelkenleri suya indiriverdik. Halime'nin okumayacağını biliyorduk. Hiç hevesi yoktu. Halbuki Nuri amcanla Münevver Hanım da asıl onun okumasını istiyorlardı. Münevver Hanım İzmir'den hep kitap gönderirdi Halime'ye. Ama olmadı işte. Hepsini Hasan okudu. Hasan okulu kazanınca pek sevinmiş Münevver Hanım. Nuri amcanı İzmir'e çağırdı. Bu çocuğun okul masraflarını hiç düşünmeyin demiş. Hasan'ın siyasalı kazandığını haber aldığımız günü hatırlıyorum. Halam anneme bir telgraf çekmişti. Yengecim, Hasan siyasalı kazandı. Kayıt için 31 Ağustos'ta Nuri abiyle Ankara'ya gelecekler. Sevgiler, Mino. Annem telgrafı okurken aferin oğlan deyip mırıldanıp duruyordu. Bense hiçbir şey hissetmiyordum. İçimden sevinmek gelmiyordu. Galiba Hasan'ı kıskanmıştım. 2 yıl önce onları bayram tebriği postalamayı bırakmıştım. Ama o ve Halime her zaman kart atarlardı. Annemin babamın pek önemsemediği bu kartları bir bisküvi kutusuna biriktirmiştim. Arada bir bakar yazdıklarını özlemle karışık tuhaf bir hazla okurdum. Ama 2 yıldır onlara da bakmıyordum. Yakınlık sözcüğünün içerdiği anlamın yıllar içinde çözüldüğünün, yerini unutmaya, uzaklaşmaya bıraktığının farkına bile varmamıştım. O kutuyu koyduğum yeri bile unuttum. Hasan öldükten sonra aradığımda annem de bulamadı. Sonra Hasan'la Nuri amca çıka geldiler. Hasan'ın okula ve yurda kaydı yapıldı. Yurt henüz açılmadığı için bir süre bizde kalacaktı. Gülizar teyze üzüm ve incir getirdi. İri bir incirin kabuklarını soyup uzattı. Okulu kazanmasına sevindik ama ben bir yandan da çok korktum dedi. Korktum da başıma geldi işte. Kime gideceğini, kime danışacağını bilemiyor insan. O çipil herife ne arzu haller yazdık. Baban da çok yazmıştır. Okumamıştır bile herhalde. Koca koca adamlar, gencecik çocukları düşman beller mi hiç? Ne yapacaksın, kime müracaat edeceksin? Benim oğlum haksızlıklardan şikayetçi. Ben de şikayetçiyim desem olmaz. Bu çocuklar evlerde toplanıp tabanca tutmayı öğreniyorlar desem hiç olmaz. "Sen ne iş görüyorsun, babası ne iş görüyor hanım?" derler. Üniversiteye başlayınca iyice uzağımızda kaldı. Gözüyle görmeyince bilmiyor ki insan. Ne söylediyse inanıyoruz. Rahmetli babam birkaç kere konuşmuş ama dinlememiş bizimki. Bir kulağından girip ötekinden çıkmıştır. Başlarda para isterdi, sonra onu da istemez oldu. "Çalışıyorum," derdi. Sıkıntımız yoktu Allah'a şükür. Münevver Hanım arkamızdaydı. Elimiz darlığınca yardım ediyordu. Üçüncü senesine kadar her yaz yanımıza gelir, iki ay kalır giderdi. İlk yılını bir arkadaşını getirmişti, Fehmi diye, Çanakkale'li bir çocuk. Bütün yaz kitap okudular bağda. Nuri amcana yardım ettiler. Eski arkadaşlarıyla Zeki abisiyle buluşup görüştüler. "Oğlum, gözlerin bozulacak, yeter artık okuma," derdim de gülerdi. Durmadan çay içerdi babası gibi. Ertesi yıl yalnız geldi. "Oğlum, niye getirmedin Fehmi'yi?" dedik. Cevap vermedi. Meğer canına kıymışlar çocuğun. Şimdi ülkücü diyorlar ya onlar. Radyodan hep dinlerdik. Ankara'da 5 çocuk, İstanbul'da 10 çocuk. Eylül'de yine Ankara'ya döndü. Kulağımız hep radyoda. Hep Demirel konuşuyor, hep Erbakan konuşuyor. Neydi o adamın adı? Hep o konuşuyor. Şimdi bunlar sütten çıkmış ak kaşık gibi büyük büyük laflar ediyor ya, dönüp bir kendi eskilerine baksınlar. Hepsi katillerin sırtını sıvazladı. Bunların akıl hocaları, bey babaları o zaman İçişleri Bakanı'ydı. Şimdi benim gibi cahilleri kandırıyorlar. Hasan okula başladıktan sonra bir ay kadar bizde kalmıştı. İlk gece annemin salonda hazırladığı yer yatağında yatmıştı. Sabahleyin bizden önce uyanmış, çayı demlemiş, kahvaltılıkları masaya koymuştu. Doğrusu bizim ailenin alıştığı bir şey değildi bu. Ben evde bir kez bile kahvaltı hazırlamamıştım. Annem acaba öne kalır mıyım diye bir masaya bir de bana bakmış, kaşlarını kaldırarak kinayeli bir biçimde gülmüştü. O gece babamın mutfakta anneme söylediklerini hatırlıyorum şimdi. "Biz artık mevcutluyuz Ayşe. Bu çocuğu salonda uyutmayalım, olur mu?" Ertesi gün çalışma odasını boşaltıp tek kişilik bir somya almıştı. Hasan benim oda komşumdu artık. Sessiz bir oğlandı. Ankara'ya başka bir dünyadan gelmişti sanki. Gelinebilecek en uzak yerden, haritalarda bile olmayan bir yerden. Evde olduğu zamanlar babamın kitaplığını karıştırır, bir kitap alıp köşeye çekilirdi. Çocukluğunda da öyleydi. Bahçede kendi kendine oyunlar uydurur, birlikteyken de yalnızmış gibi davranırdı. Kıskançlığım sadece birkaç gün sürmüştü. Sanırım küçükken Halime'nin okula gitmesini kıskanmama benzer bir duyguydu bu. Konuştukça, yakınlaştıkça kaybolmuştu. Ayrıca kahvaltıyı gösteriş yapmak için de içinden geldiği için hazırlıyordu. Bir ay sonra anneme, "Ben artık yurtta kalmak istiyorum Ayşe teyze, size yeterince yük oldum," dediğinde çoktan arkadaş olmuştuk. Bu, o güne dek yaşadığım arkadaşlıklardan farklıydı. Fazla konuşmadan anlaşıyor, bir söz oyunuyla, bir şakayla birbirimize pek çok şey anlatabiliyorduk. Annem evin düzeniyle ilgili saplantılarını sergilemeye başladığında göz göze geliyor, gülümsüyorduk. Yurda yerleştikten sonra artık yalnızca hafta sonları görüşmeye başlamıştık. Cumartesi akşamları bin çantayla gelir, çamaşırlarını makineye atıp yıkar, mutfakta salata yapmama yardım ederdi. Kız kardeşiymişim gibi davranırdı bana. Arkadaşlarımızdan, kitaplardan, derslerden, üniversitede hangi bölüme gireceğimden bahsederdik. Fark ettirmeden ve belki kendisi de fark etmeden bana ilgilerimi keşfettiriyordu. Annemin, babamın beceremediği bir şeydi bu. Aslında yaptığı her şeyi fark ettirmeden yapıyordu. Gazete kağıdıyla kapladığı kitapları okurken beni soru sormaya zorluyordu. "Ne okuyorsun? Ekmek ve şarap. Ne okuyorsun? Günaha son çağrı. Ne okuyorsun? Ana, Rus devrimini anlatıyor." Bu kitapları odasında masanın üstüne bırakır giderdi, ben okuyayım diye. Babamın çalışma odası hala ona aitti. Babam hafta içinde Hasan yokken bile o odaya pek sık girmezdi. "Ne okuyorsun?" dedim bir gün. "İgnozia Siloney'i, Kazancakis'i, Gorki'yi, felsefenin temel ilkelerini okumamdan çok sonraydı. Odasındaki masanın başındaydı. Elinde bir tükenmez kalem vardı. Bu kez cevap vermedi. Teksir kağıdına basılmış kitapçığın kapağını gösterdi. Kesintisiz Devrim 1, Mahir Çayan. Ayrım sonu, sayfa 180.